Meclis gündemi. Meclis gündemi programıyla yine karşınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Programı spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp ve Murat Baran birlikte hazırladık. Program danışmanımız Hakkı Kurban. Sesimizi sizlere ulaştıran Nuri Göktaş. Meclis gündemi programına ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamızdan da ulaşabilirsiniz. TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT TSR Meclis Q1. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili, AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
Ben teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için.
Sağolunuz. Gazeteci Hakkı Kurban siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Bu arada Ramazan ayı, 11 ayın sultanı dediğimiz Ramazan ayı tüm Müslüman aleminin alemine hayırlı olsun diyerek başlayalım. Biz biraz sonra Sayın Karaburun'la seçim gündemini konuşacağız. Engelli vatandaşlarla ilgili meclisin yapmış olduğu çalışmaları değerlendireceğiz. Filistin sorununu da size sormak istiyoruz. Bir de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın seçimle ilgili bilgi almaları belki gerekiyor. Sizden bir iki konuda bahsetmeniz, bu konuyla ilgili bahsetmenizi isteyeceğiz ama Hakkı Kurban istersen bu yoğunluğa bir bakalım. Milletvekillerinin ajandasına nasıl yansıyor? Mecliste bu hafta öne çıkan başlıklar nelerdir?
Evet, öncelikle şunu belirtelim. Meclis dün akşamki çalışmalarını da tamamlayarak seçim arası verdi çalışmalarına. 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanmasından sonraki 3. gün saat 14'te çağrısız olarak toplanacak. O zamana kadar artık çalışmalar biraz daha meclis dışında devam edecek. Bunu belirtelim. Dün son mesaide hakikaten önemli bir düzenleme yasalaştırıldı. Bir torba kanun çıkartıldı ve bunun içerisinde özellikle karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarını %60 oranında azaltan bir adım da yer alıyor bu paketin içerisinde. Bunun yanı sıra Atatürk Orman Çiftliği'nde belirlenen arazi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilecek. 29 yıllığına tahsis edilecek ve burada özellikle hayvanat bahçesi, tema park gibi Ankara'nın turizmine de hakikaten önemli katkı yapması beklenen bazı çalışmalar yapılacak. Çiftçilerin elektrik borçlarının kendilerine yapılan tarımsal destekleme ödemelerinden mahsubuna imkan veren bir düzenleme de bu pakette bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde toplu taşıma hizmetlerinin hizmet alım yoluyla sağlanmasına yönelik bir düzenleme de yine bu paketin içerisinde var. Meclis Genel Kurulu'na kabul etti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına gönderilecek ve onaydan sonra yürürlüğe girecek eğer onay alması durumunda. Tabii meclisin gündeminde bu vardı ama aslında milletvekilleri günlerdir Filistin'de yaşananları takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararıyla birlikte Filistinliler büyük tepki gösterdi. Ama İsrail'in buna karşılığı ne yazık ki bir katliam oldu. Çok sayıda insan yaşamını yitirdi Filistinliler ve hakikaten Türkiye'de en sert tepkiyi gösteren ülke oldu. Milletvekilleri de çok yakından takip ediyor şüphesiz gelişmeleri. Kudüs'le ilgili genel kurulda önce özel oturum yapıldı. Ardından da AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ortak bir bildiriye imza attılar. Ve bu bildiride hakikaten olaya çok sert tepki gösterildi. İsrail yönetimini tüm insanlık adına şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz ifadeleriyle bildiri okundu. Amerika'nın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması İsrail'in zulümlerine, katliam ve haksızlıklarına teşvik, vebali ve suça ortak olmaktır ifadesi de hakikaten dikkat çekici cümleler arasındaydı. Bu barbarca saldırı ve katliamların dünyanın gözü önünde fütursuzca yapılabilmesi, insanlık, ahlak, vicdan ve adalet gibi en temel değerlerin utanmazca ayaklar altına alınması, ayrıca bu acıların, bu acı olayların vahim bir yönüdür denilerek de uluslararası camianın da bu konuda daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiği bildirdiği yer aldı. Şüphesiz bu konular milletvekillerin gündeminde ama seçim ana başlık. Çünkü artık 24 Haziran için geri sayım sürüyor ve meclisin tatile girmesiyle birlikte, daha doğrusu çalışmalarına seçim arası vermesiyle birlikte artık gözler aday listelerine odaklandı. 21 Mayıs'ta siyasi partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na verecekler ve artık adaylar da kendi seçim bölgelerinde çalışmalara odaklanacaklar. Dolayısıyla gözler biraz daha parti genel merkezlerine odaklanmış durumda bugünlerde.
Evet, bugünlerde öyle. Biz hemen Sayın Karaburun'a dönelim. Bu arada radyolarının başına yeni geçmiş olan dinleyicilerimiz olabilir. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun bizlerle birlikte. Efendim, sizin de Ramazanınız mübarek olsun.
Çok teşekkür ediyorum.
Başlayalım sohbetimize.
Tüm vatandaşlarımın ve Müslüman aleminin Ramazanını mübarekliyorum.
Evet.
Birlik, beraberlik, kardeşlik, savaşın olmadığı güzel yarınlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle, temennisiyle bulunmak istiyorum. Hakkı Bey çok güzel özetledi. Dün son çalışmalarımızdan sonra sizin de söylediğiniz gibi 24 Haziran seçimlerine hep birlikte odaklanmış durumdayız. Şu anda 38 günümüz kaldı. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adaylarının da artık kesinleştiğini gördük hep birlikte. Tabii pusulalarımız var. Bununla ilgili olarak da ilk sırada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muharrem İnce, ikinci sırada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üçüncü sırada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü sırada HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş, beşinci sırada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve altıncı sırada da Vatan Partisi'nin Genel Başkanı Doğu Perinçek olacak. Tabii seçmenlere seçimlerde iki tane oy pusulası verilecek. Bunlardan biri Cumhurbaşkanlığı seçimi için, diğeri de milletvekili adayları için verilmiş olacak. Bu başlık altında Türkiye'de ilk kez Cumhurbaşkanı halkın oyuyla belirlendiği 10 Ağustos 2014'teki seçimlerde olduğu gibi Cumhurbaşkanı adaylarının isimleri ve fotoğrafları bulunacak. Bu oy pusularının partilerin logoları veya yaptıkları ittifakların ünvanları olmayacak. İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler hem cumhurbaşkanlarına hem de milletvekillerine yönelik tercihlerde bulundukları iki ayrı oy pusulasına aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlamış olacaklar. Milletvekili seçimine ilişkin oy pusulasında yer alacak ittifakların ve siyasi partilerin yerleri yine Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılacak kura seçimiyle 20 Mayıs'ta belirlenmiş olacak. Siyasi parti genel merkezleri bir yandan propaganda çalışmalarına odaklanırken diğer yandan milletvekili aday listelerini netleştirmeye çalışıyor tabii şu anda.
Evet.
Partilerin aday listelerini yine Yüksek Seçim Kurulu'nda az önce sizin de belirttiğiniz gibi 21 Mayıs'ta en geç 17'ye kadar vermesi bekleniyor. Bağımsız olan milletvekillerinin de il seçim kurullarına yapılacak başvurunun son günü 21 Mayıs'ta olmuş olacak. 22 Mayıs'ta yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri de kesinleşmiş olacak. 26 Mayıs'ta milletvekili geçici aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'nca resmi gazetede yayınlanacak. Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi de 7 Haziran'da başlamış olacak ve 19 Haziran'a kadar da devam edecek bu. 24 Haziran'da da yurt içinde ve gümrüklerde oylar kullanılmış olacak. İlk oylama geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamazsa da 8 Temmuz'da pazar günü ikinci oylama yapılmış olacak. Tabii biz ikinci oylamanın yapılacağını hiçbir zaman için düşünmedik. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız %51 ile halkın iradesiyle seçilmiş bir cumhurbaşkanı. İnşallah ikinci tura kalmadan Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrardan cumhurbaşkanı seçmek nasip olacak diye temenni ediyorum. Tabii AK Parti bu dönemde en çok milletvekili adaylarının başvurularının yapmış olduğu bir parti. Bu da milletin teveccühünü bir kez daha gösteriyor. Çünkü sayı 7.000 343 aday adaylığı başvurusu yapıldı.
Bu bir rekor aynı zamanda,
yani gerçekten değil mi? Rekor. Daha önce hiçbir şekilde Türk siyasi tarihinde görülmemiş bir aday adaylığı başvurusu bu. Tabi bunların 7039'u mülakata katılabildi. Bunlardan 1800 kişisi de üst kurula aktarıldı. Mevcut vekiller ve genel merkez organlarında görevliler birlikte 2100 kişiyi üst kurulda mülakata almış oldu. Son aşamada da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki üst komisyonda 600 milletvekili seçilmiş olacak. Aday listesi tabii ki seçilmiş olacak. Seçimlerle yeni bir döneme de girilmiş olacak böylece. Milletvekili sayısı bir kez 550 değil.
Evet, bayağı değişiklik var değil mi efendim? Yeni bir dönemin kapıları aralanıyor ama aslında yapıda da değişiklikler var. Yönetim yapısıyla birlikte milletvekili sayısı değişiyor. Başka değişiklikler var.
Tabii yani illerimize göre baktığımız zaman bu sayı mesela Ankara'nın milletvekili sayısı 32 iken 36'ya, işte İstanbul'daki 88 iken 98'e, Bursa'nınki 18 iken 20'ye. Tabii bunun yanı sıra Bayburt ve Ağrı'nın vekil sayısı birer düşmüş oldu. Bir denge içerisinde vekil sayıları da seçilmiş oluyor.
Siz de adaysınız.
Ben de adayım.
İnşallah.
21 Mayıs itibariyle listelerde tabii kimler olacak, kimler olmayacak.
Onlar netleşecek o zaman.
Onları da görmüş olacağız. Tabii efendim AK Parti ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi de bir ittifakla bu seçime gidiyorlar. Cumhur İttifakı adı verildi. Size göre bu ittifak halk nazarında ne kadar karşılık buldu? Örneğin Sayın Devlet Bahçeli'nin af konusundaki söylemlerine AK Parti'den destek gelmediğini de gördük. Bu acaba o ittifak arasında farklı görüşler mi var şeklinde bazı yorumları da beraberinde getirdi. Nasıl yansıdı sizce bu ittifak seçmene?
Şimdi öncelikle Cumhur İttifakı'ndan bahsetmek istiyorum. Evet, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi neden üçü yan yana geldi? Asıl gelmesindeki ana hedef bu devletin bekası için bir ittifak oluşturuldu. Yani bu devletin bekasını sürdürebilmek için yapılmış ve halk nezdinde de olumlu karşılık görmüş bir ittifaktır bu. Tabii af konusuna gelince de şunu söylemek istiyorum. Biz AK Parti olarak istişare yöntemine önem veren bir partiyiz. Yani birdenbire çıkıp söylenmiş bir şey oldu. Bu hepimiz şaşırdık. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Tabii ki bunlar bu üç partinin genel başkanları, kanaat önderleri oturup tekrardan mutlaka masaya yatıracaklardır. Hani sessiz kalmış olmak bunu olumsuz anlamına da gelmez. Olumlu anlamına da gelmez. Biz öncelikle istişare etmeyi tercih ediyoruz her zaman için AK Parti olarak. Ve istişare yönteminin sonucunda da mutlaka bir yol alınacaktır. Yani bunun bu ittifakı zedeleyecek herhangi bir sorun çıkaracağı inancı içerisinde değilim açıkçası.
Evet, bir de tabii Millet İttifakı var bunun yanı sıra.
Evet.
Şimdi Millet İttifakı adıyla birlikte hareket etme kararı aldı diğer partiler. Muhalefetin 24 Haziran seçimlerine yönelik taktiğini siz nasıl yorumladınız ya da yorumlarsınız?
Şimdi onda da şöyle söylemek istiyorum. Yani Millet İttifakı gerçekten cümle çok güzel, çok doğru ama altı boş. Beş tane benzemezin yan yana gelip de bunu Millet İttifakı diye söylemiş olmak gerçekten de anlamsız geliyor bana. Bunun altını doldurabilmek lazım. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız milletin iradesiyle %51 oyla milletin iradesiyle seçilmiş bir cumhurbaşkanı. Dolayısıyla altı boş olan bir Millet İttifakı sözünü çok da başarılı olacağı inancı içerisinde değil.
Evet. Evet, tabii bu süreçte pek çok vaat de veriliyor efendim. Partiler bir yandan baktığımızda seçim beyannamelerini hazırlıyor ve bu beyannamelerde çok sayıda vaat de var. Hı-hı. AK Parti buna karşılık bugüne kadar aslında yaptıklarını anlatıyor. Meclisten de önemli bir paketin geçtiğini gördük geçtiğimiz günlerde. Toplumun çeşitli kesimlerini ilgilendiren düzenlemelerinde yer aldı. Bu vaatler seçmen üzerinde ne kadar etkili? Örneğin Sayın Muharrem İnce diyor ki biz gençlere burs vereceğiz veya Sayın Meral Akşener vatandaşların borcunu üstleneceğiz dedi. AK Parti buna karşın biz de zaten bunları yapıyoruz şeklinde bir yanıt verdi. Ne kadar etkili oluyor sizce seçmen üzerinde bu vaatler?
Şimdi biz hep olumlu yaklaşıyoruz her zaman için milletimize karşı. Fakat bu bahsettiğiniz Cumhurbaşkanı adayları hep yıkıcı, yapıcı olmaktan ziyade yıkıcı söylemlerle ortaya çıktılar. Mesela Muharrem İnce diyor ki efendim sarayı kapatacağız. Bir kere külliyenin bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü gösteriyor. Biz orada yabancı devlet adamlarını ağırlıyoruz. Bakın Amerika'ya Beyaz Saray var ya da Rusya'ya bakın. Hepsinin devlet konutları, külliyeleri ya da sarayları her ne derseniz adına ihtişamlı bir şekilde duruyor. Ve biz de bu konuda bunu niye yıkacağını anlamış değiliz açıkçası. Ya da Meral Akşener diyor ki işte diyor uçakları satacağız diyor. Evet. Biz onları neliklerle yaptık. Yani geri mi dönmek istiyorlar. Ben burayı anlamlandıramıyorum açıkçası. Düşünün biz tırnaklarımızla kazıyıp belirli bir yere getirip müreffeh yarınlara yaklaştırmaya çalışırken hep yıkıcı bir muhalefetle karşı karşıyayız. Bu da çok büyük olumsuzluk aslına bakarsanız. Ve halk siz ne yaparsanız yapın bunu çok iyi bir şekilde görüyor. Bizim sağladığımız o kadar çok şeyler var ki yani engellilik alanında olsun vatandaşlarımızın her kesimine ulaşabilmek için 16 yıl boyunca yaptıklarımızı anlatsak inanın yetmez. Ben en basitinden kendimden örnek vermek istiyorum. Hep bunu söylemişimdir. 96 yılında trafik kazası geçirdiğimde hastanelerin durumlarını biliyorsunuz. Yani bir yatakta iki hasta yatıyordu ya da işte ilaç kuyruklarına giriyordu insanlar. Doktor bulamıyorlardı. Ama şimdi koskoca şehir hastanelerimiz var. İnsanların sağlığı bizim için önemli. Milleti yaşat ki devlet yaşasın politikası ile birlikte her zaman için bunu düstur edinmiş bir parti var. Ve millet bize zaten güvendiği için 16 yıldır biz iktidardayız. Şimdi onların söylemlerine baktığınız zaman hem yıkıcı olacaklar hem de boş vaatlerle insanların karşısına çıkıyorlar. Yani şurada şunu çok iyi anlıyorsunuz. Halk en iyi siyasetçiden, en iyi politikacıdan en ince siyaseti yapabilecek nitelikte. Siz bile anlayamıyorsunuz. Bakın mesela 7 Haziran seçimleri ve 1 Kasım seçimlerini hep birlikte gördük. Bu nedir? Halkın ince bir çizgiyle o siyaseti yaptığının bir göstergesi. Şimdi de aynı şekilde olacağı inancı içerisindeyim. Biz AK kadrolar her zaman için çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğiz. Ve biz sadece AK Partili vatandaşlarımızla değil, bütün vatandaşlarımızla birlikte bir ve beraber olup onlara hizmet götürebilmek için çalışan bir partiyiz.
Evet, yani aslında gerçekten yapılanlara baktığımızda görebiliyoruz. Ayrıca 10-16 Mayıs haftası engelliler haftası. Siz engelleri aşarak milletvekili olmayı ve bu durumdaki vatandaşlarımızın sesi olmayı başaran bir isimsiniz. Engelliler haftanızda canı yürekten kutluyoruz bu arada. Yaptığınız birçok çalışma var. Tabii 24 Haziran'da seçime gidecek olan birçok engelli grup da var Sayın Karaburun. Siz de bu konudaki hazırlıkları çok yakından takip ediyorsunuz. Engelliler için ne tür hazırlıklar yapılıyor? Engelli vatandaşlarımız tercihlerini ne ölçüde sandığa yansıtabilecekler?
Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. AK Parti olarak biz her zaman için dezavantajlı grupların yanında olduk. Bu gruplardan bir tanesi de malumunuz engelli kardeşlerimiz. Engelli seçmenlerin de daha rahat oy kullanabilmeleri için seyyar sandık uygulaması yapılacak bu seçimlerde. Bütün engelli vatandaşlarımız ysk.gov.tr adresine girerek yurt içi seçmen bölümünden engelli olduklarını beyan etmelerine imkan sağlandı. Bu seçimde 663 bin civarında engelli seçmen oy kullanabilecek. Yüksek Seçim Kurulu engelli vatandaşların aileleriyle aynı sandıkta oy kullanması için de gerekli koordinasyonu yapıyor. Aileleriyle birlikte engelli seçmen sayısı 1.742.000.
Evet, seçimlerin sonucunda doğrudan etkili olacak kitleden bahsediyoruz dolayısıyla. Evet.
Yani bundan önceki seçimlerde gerçekten de oy kullanmak isteyip de oy atmaya gidemeyen birçok engelli kardeşimizi biliyoruz ve biz bunu Yüksek Seçim Kurulu'na beyan ettik ve onların da sandıkları en azından onlar sandığa gidemiyorlarsa sandık size gelsin diye böyle bir uygulama yapılacak. Tabii engelli vatandaşların oylarını kullanabilecekleri sandıklarında engelsiz binalarda yapılabilmesi için ya da giriş katlarında olabilmeleri için Yüksek Seçim Kurulu gerekli tedbirleri de alacak. Bu da çok önemli. Ben bile geçen seçimlerde inanın oy kullanmakta zorluk çektim. Bunu bildirmek gerekiyor her şeyden önce bütün engelli kardeşlerimize. Buradan bunun duyurusunu yapmak istiyorum. Yani bir an önce gidip kendileri de başvurup bu oyu kullanmak istediklerini beyan etmeleri lazım.
Peki efendim, geride kalan dönemde AK Parti'nin engellilere yönelik çeşitli düzenlemeleri yaptığını, gerçekleştirdiğini gördük. Şimdi muhalefet partilerinin biraz önce vaatlerinden bahsettik. Engellilere yönelik de çeşitli vaatleri gündeme getirdiğini görüyoruz. Şunu soralım, neden engelliler örneğin AK Parti'ye oy versin veya muhalefete oy vermesin? Bir AK Partili olarak bu konuda neler söylersiniz?
Şimdi öncelikle az önce söylediniz 16 Mayıs Engelliler Haftası'ydı. Bu bir farkındalık aslına bakarsanız. Burada engellilerimizin bu hafta boyunca sorununu, engellinin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusunda değerlendirmeler yapıldı. Tabii bu hafta Birleşmiş Milletler'de 156 ülke aynı anda kutlu, yani bu farkındalık kutlamayı kullanmak istemiyorum aslında.
Evet, aslında evet, öyle geçtiği için yani, belki de.
Evet, öyle geçtiği söylüyoruz ve ağzımıza pelesenk olmuş bir farkındalık haftası. Bu hafta içerisinde engellilerimizin sorunlarıyla ilgileniliyor tabii ki. Sizin sorunuza gelince, yani AK Parti şimdiye kadar ne yaptı? Evet, ben bunları kısa kısa notlar aldım. Onlardan bazılarını okumak istiyorum. Mesela anayasada kadın ve çocuklarla birlikte engellilerde pozitif ayrım uygulanacak kesimler arasına konulmuş oldu.
Evet.
İlk kez engellilik kamu personeli seçme sınavı uygulaması 2012 yılında başlatıldı. Kamuda ve özel sektörde %3 engelli çalıştırma zorunluluğu getirildi. 2002'de kamuda çalışan engelli sayısı 5777 idi. Bakın 5777, 10 katın üstünde şu anda. Şu anda 54.000 kişi kamuda görev yapmakta. Bu AK Parti sayesinde oldu. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımıza engelliden öğretmen olur mu diye söylemişlerdi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da engelliden bal gibi olur, öğretmen olur demişti. Ve şu anda bütün engelli öğretmen kardeşlerimizi ve diğer engelli kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yani şu anda kamuda çalışmış olabilmeleri gerçekten çok önemli. Tabii bu arada toplam istihdam edilen çalışan sayısı da 150 bini geçti. İşkur tarafından bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise yerleştirilen engelli sayısı 4876 olarak açıklandı. Yani özel sektörümüz de aslına bakarsanız istihdam konusunda engelli kardeşlerimize destek sağlıyor. Tabii bu özel sektörde bir takım yanlışlıklar olabiliyor. Bunu da düzeltmek için çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimize mesela erişebilirlik konusunda zorluklar yaşadığını, özel sektörde daha fazla imtiyazlı davranılmadıklarını çok iyi biliyoruz. Tabii bununla ilgili de özel düzenlemelerimiz var.
Özeneklerle ilgili de çok sayıda düzenleme yapıldı diye biliyoruz.
Tabii yani şimdi
bir
mesela
Sayın Karaburun, şunu hemen sormak istiyorum. Özel sektörün bu sene böyle bir fuarı oldu değil mi?
Şimdi ben
öyle bir etkinliği güzel vardı.
Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız istihdam seferberliği oluşturmuştu.
Evet.
Biz de Bursa'da engelli evet kardeşlerimizle bir istihdam seferberliği oluşturduk. Yani biz 30 firmayı çağırdık. Desk kurdular, masaları vardı.
Evet.
Engelli vatandaşlarımız geldiler. Ne iş arıyorlarsa formlarını doldurdular. Engelli STK'ları ve engelli iş arayan kardeşlerimiz
birebir görüştük.
Birebir görüştürdük. Ve oradan da çok güzel, olumlu gelişmeler oldu.
Ne güzel, şu anda örnek çalışan, olacak çalışma
çok
olacak.
Çok güzel bir çalışma. Hem ceza yememek adına özel sektördeki vatandaşlarımız bu konuda çok güzel bir adım atmışlardı. Hem de engelli kardeşlerimiz istihdam edilmesi konusunda güzel bir adım atılmış oldu. Dediğiniz gibi bu ve buna benzer çok güzel istihdam seferberliği evet yapıldı. Maaşlarda ve ödeneklerdeki iyileştirmeyle ilgili de mesela 2002 yılında engelli vatandaşların aylık maaşı 24.48 TL'ydi. 48 TL'si de vardı. Bu rakam 529 TL'ye getirerek tam 22 kat artış sağlanmış oldu.
Evet.
18 yaş altı engelli çocuğu bulunan anne ve babalara ve annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklara %40 ve üzeri engelli bulunan vatandaşlara muhtaç aylığı veriliyor. Mesela 2002 yılında rakam 115.32 TL iken 5 kat artışla 2017'de 601 TL'ye çıktı. İlk kez 2007 yılında evde bakım desteği başlatıldı. Bunun için ağır engelli vatandaşlara evde bakım desteği olarak net asgari ücretin 3'te 2'si kadar yani 940 TL aylık verilmesi sağlandı ve 481 bin kişiye bu imkan verildi. Yani bu düşünebiliyor musunuz? Bu devlet eliyle yapılmış ilk kez bir maaş uygulamasıydı. Gerçekten de ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için mücadele ediyoruz. Tabii bunun yanı sıra suistimale çok açık bir bölüm olduğu için aradaki kontrol sistemiyle bunları da elemeye çalışıyoruz. Ya da şunu da bahsetmem lazım. Yatağa bağımlı hastaların tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının ev ortamında yapılabilmesi ve hastanede kalış süresinin kısaltılması amacıyla evde sağlık hizmeti Şubat 2010'da başladı ve 2016 yılında hasta sayısı 850 bine geçti. Yani evde çok bakımını yapıyoruz olarak. Düşünün. Evet. Yani böyle hep işte yurt dışında bakın şunlar yapılıyor diye hep örnekler gösterilirdi.
Evet biz de rastlıyorduk gittiğimizde ama yani, evet, Türkiye'de de olması güzel bir
uygulama. Çok güzel bir uygulama. Bu bizim vatandaşlarımızın kanayan bir yarasıydı. Ve bundan 850 bin kişi yararlanıyor. Engelli çocuklara, gençlere ve yetişkinlere özel durumlarını ve farklılıklarını dikkate alarak eşit eğitim imkanı sağlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sunduğu hizmetlerden yararlanan engelli öğrenci sayısı 2001-2002 eğitim öğretim yılında 53 bin civarındayken 2016 yılı itibariyle 300 bine yaklaştı. Yani düşünün engellilerimiz evde hani atıl bir şekilde bakılıyorken 300 bin kişiye ulaşmış bir eğitim almak isteyen engelli grubunun varlığını görüyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli bir şey.
Yani hani evde oturup ben engelliyim deyip kendini hapsetmek. Yani engelliler aslında yapılan bu çalışmalarla sokağa çıkmış oldular değil mi?
Kesinlikle.
Dışarı çıkmış oldular.
Yani çok affedersiniz ama yani bunu söylemekten utanıyorum. Yani yıllar öncesinde engellilerimizi ahıra kapatan zihniyet vardı.
Evet.
Ama şimdi engellilerimizi sahiplenip ev ortamında ailesine destek vererek bu bakım maaşlarıyla, engelli ağırlıklarıyla destekleyerek onların da sosyal alanda rahat bir nefes alabilmesi için elimizden gelen bütün desteği, gayreti gösterdik AK Parti grubuyla tabii ki. Tabii bu arada görme engelli kardeşlerimiz var. Bunlar için de Braille kabartma yazılı ders kitapları dağıtıldı. Daha öncesinde mesela görme engelli kardeşlerimiz eğitim alamıyorlardı bu kadar çok. Bu kadar yaygın değildi. Belirli bir ya da iki okul vardı. Ama şu anda öyle değil. Hatta öyle bir şey ki Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okuyan görme engelli kardeşlerimizi biliyorum.
Ne güzel.
O kadar güzel ki çok duygulandım ben onlara. Allah razı olsun. İnşallah bizlere de dua ederler diyorum. Tabii bu arada engelli öğrenciler okullarına ücretsiz taşınıyor. Bu da çok önemli. Bu kapsamda 2004-2005 eğitim öğretim yılında 6901 öğrenci bulunurken 2016 yılı itibariyle 11.7 kat artışla 81.121 öğrenci ücretsiz bir şekilde taşınıyor. Engelli vatandaşlara belediye toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yolculuk, şehirler arası yolcu otobüslerinde indirimli seyahat, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda ve Türkiye Hava Yolları'nda, Türk Hava Yolları'nda ücretsiz veya indirimli yolculuk imkanları sağlandı. Su ücretinde indirim oldu, emlak vergisi muafiyeti, ÖTV ve MTV muafiyeti, müze ve öğren yerlerine giriş indirimi gibi imkanlar tanındı. Engelli kimlik kartına sahip 462 bine yakın vatandaşımız bu kapsamda bulunuyor. Sigortalı olmadan önce %40 ve daha fazla engelli bulunan engellilere yaş şartı aranmadan erken emekli olma hakkı tanındı. Sigortalı olduktan sonra %60 ve üzeri engelli hale gelen sigortalılara da maliyet hükümlerine göre erken emeklilik imkanı tanındı. Ağır engelli çocuğu bulunan vatandaşlar 5 yıl erken emekli olabiliyor. Ki bu gerçekten çok önemliydi. Hani ağır ve engelli çocuğu var. Hem işine gidiyor hem çocuğuyla ilgileniyor. Biz bunlara kolaylık sağlamak adına 5 yıl öncesinde emeklilik imkanını tanımış olduk. 2013 yılında tüm mevzuatta hani şöyle sakat, özürlü, çürük ibareleri kaldırıp onların yerine de engelli ibaresi yerleştirilmiş oldu. Engelli memurlara isteği dışında gece nöbeti ve vardiyası görevi verilmiyor, özel mesai hakkı tanınıyor. İç ve dış mekanların engelsiz hale getirmesi için adımlar atıldı. Yürüyüş rampaları, tutunma barları, lavabo, banyo, tuvalet ve benzeri noktalar engellilere ve onların kullandıkları araçlara uygun hale getiriliyor.
Aslında o sizin söylediğiniz farkındalık son dönemde biraz daha iyi sağlandı sanırım. Çünkü alışveriş merkezlerinde veya evet, şehrin bulvarlarına baktığımızda biraz daha engellilerin de daha kolay ulaşabilecekleri, kullanabilecekleri bir sisteme doğru gidiş olduğunu gözlemliyoruz. Bakın, hakikaten bu çok önemli.
AK Parti olarak biz devrim niteliğinde yenilikler yaptık. Ha, eksiğimiz var mı? Var. Biz bunu kabul ediyoruz. Ama ilk defa yapılan bir şeyi yerine oturtturabilmek gerçekten çok zor. Binalarımızın yaşı itibariyle eski. Tarihi eser binalarımız var. Oraya engellerimizin ulaşılması için inanın bir çivi çakmak bile yasaktı. Ama şimdi mesela tarihi eser binalara ben kendim mesela kendi ilimdeki bir belediye konutu vardı. Oraya giremiyordum ve oraya rampa yapıldı. Bu çok önemli. Bütün vatandaşlarımız artık belediye konutuna girebiliyor. Ve en önemlisi de yine Çiğdem Karaaslan Başkanlığında, Genel Başkan Yardımcımız, Çevre Komisyonu'nda olduğu için bu konuda çok dikkatli çalışıyor. Eğer engellimiz bir binaya giremeyecekse o imar sını bile alamıyor. Yani imar iznini bile alamıyor.
Evet, çok önemli.
Bu çok önemli. Yani son dönemde eğer engelli yapılacak kardeşimiz giremiyorsa ben bu binanın yapımına izin vermiyorum diyor.
Ha, evet. Bundan sonra belki de bütün bunlara dikkat edilerek.
Aslında tabii, belediyelerin de çok hassas olması gerekiyor, doğru, bu konuda. Belki vatandaşların da gördüğü eksiklikleri bu konuda hem belediye hem Çevre Şehircilik Bakanlığı veya ilgili birimler neresiyse oraları iletmesi gerekiyor. Son dönemde iyi adımlar atıldı ama bunlarla ilgili atılacak hakikaten önemli adımlar var. Çünkü bazı belediyelerde halen o beklenen adımlar atabilmiş değil. Bu konuyla ilgili belli zorunluluk tarihleri konulmuştu ama süreç içerisinde bunlar biraz yavaş ilerledi. Bu süre biraz daha ertelendi. Hakikaten güzel adımlar var. Diliyoruz devamı da gelir. Çünkü engellilerin de toplum içerisinde o varlığını göstermeleri topluma değer katacaktır. Buna inanıyoruz. Bu bakımdan bütün ilgili kurum ve kuruluşların bu konulara eğilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Evet, var mı başka yapılan
daha
çalışma?
Daha var aslında mesela birkaç tane daha sayabilirim. Trafik kazaları nedeniyle uzun süreli tedavi gerektiren ya da kalıcı engellilik durumuna gelen kişilerin tedavi giderleri biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanıyor. Yine engelli vatandaşlar için camilerde, Kur'an kurslarında uygun yerler, abdest alma yerleri, hizmet binaları yapıldı. Bunlar da çok önemli. Mesela inancını istediği gibi yaşayabilmesi adına burada da bir yara var düşüncesiyle AK Parti oraya da el atmış oldu. Yine AK Parti bünyesinde engelliler koordinasyon merkezi kuruldu ve özel bir uzman ekip oluşturuldu. Mesela AK Parti bünyesinde Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık Hanım Efendi var. Onun engelli koordinasyon merkezi kurdular ve onun başında da Konya Milletvekilimiz Hacı Ahmet Özdemir Engelli Koordinasyon Merkezi Başkanlığını yürütmekte. Güzel bir koordinasyonla bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor.
Evet, bundan sonrası için de atılacak adımlar var mı?
Ya bundan sonrasında zaten biz her zaman için ne diyoruz? Durmak yok, yola devam diyoruz. Aynı şekilde tekrar engelli kardeşlerimizin eksiklerini, ihtiyaçlarına her zaman için kulak asmış bir parti. Yani mesela biz sahaya indiğimiz zaman gerçekten de nerede kanayan bir yara varsa bu sadece engellilik alanında değil her alanda böyle biz oraya merhem olabilmek için elimizden geleni yaptık. Hani bir klişeleşmiş söz vardır, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır aslına bakarsanız. Yani Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şeyler yaptık, reform niteliğinde olan şeyler yaptık. Bu vizyonla ilerleyen bir parti olduğumuz için de ben eminim engelli kardeşlerimiz yine ak kadrolara güvenecektir.
Evet, siz tabii engellilerle aynı duygu ve hissiyat yaşayan birisiniz. Onların bütün eksikliklerini, ihtiyaçlarını bilen birisiniz. Bu anlamda bunu sıkça hükümet yetkililerine ilettiğinizi de biliyoruz. Evet. Dolayısıyla bunu ifade edelim öncelikle. Tabii bu noktada özellikle teknolojik imkanlar hızla gelişiyor ve bu anlamda engellilerin bu imkanları yeterli ve istediği gibi kullanabilmesi için bazı adımların atılması şüphesiz önem taşıyor. Bunun yanı sıra kamu kurumlarında son yıllarda hakikaten sizin aktardığınız gibi önemli atamalar gerçekleştirildi. Ama halen atama bekleyen kesimler var. Bunlar da bütçe imkanı dahilinde şüphesiz atamaları yapılıyor. Bunların belki sayısının artırılması noktasında da belki önümüzdeki süreçte bazı adımlar atılabilir. Bunlarla ilgili beklentiler olduğunu da belirtelim
efendim. Ya, inanın yani ben dilerim ki bütün engelli kardeşlerimizin hepsi istihdam edilsin. Gerçekten canı yürekten söylüyorum. Ve bazen ben kendi bakanlıklarıma bile muhalefet ederek gidiyorum. İşte engelli kardeşlerimiz bunu istiyor diye. Ama Allah razı olsun bütün bakanlarımız bu konuda inanılmaz derecede duyarlı. Maliye Bakanımız olsun, Tarım Bakanımız olsun, Ekonomi Bakanımız olsun, aklınıza gelen tüm bakanlıklar. Çünkü engelli kardeşlerimizin istihdamı konusunda onların talep etmesi gerekiyor devlet personel başkanlığımıza. Dolayısıyla işte hangi birime ne kadar engelli kardeşimiz alınabilir, bizim yüzde kaç oranında eksiğimiz var. Hatta bazı bakanlıklarımız normalde %3 olan kadronun kat kat üzerine çıkmış durumdalar.
Evet.
Ha, eksik var mı? Var. Tamamlayacak mıyız? İnşallah bu kadrolar tamamlayacak diyorum.
Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da tabii bu konuda hassas olduğunu biliyoruz ki AK Parti'ye 504 engelli aday adayının da başvurduğunu biliyoruz. Onlar arasından da belki yeni dönemde parlamentoya girenler olacak. Onlar da engelli vatandaşlarımızın sesi olacaktır diye bekliyoruz.
İnşallah gerçekten. Tabii. Sayımız ne kadar çok olursa o kadar çok güçlü oluruz. Ama şunu da belirtmek isterim ki engelsiz milletvekillerimiz de engelli kardeşlerimiz de çok büyük destek. Yani sadece engelli kardeşler yani engelli vekiller değil. Bunu hep birlikte ele alıyoruz. Her konuda böyleyiz.
Evet, aslında yani bu farkındalığın sonucu belki değil. Biraz da bu.
Evet,
o çalışmalar
öyle.
Da çok önemli şüphesiz. 10-16 Mayıs tarihleri arasında bunlar belki dile getirildi ama gündem maddelerinin biraz gerisinde kalmış olabilir. Biz buradan vatandaşlarımıza da duyurmuş olalım. Hani engelli vatandaşların sorunları hakikaten mecliste sıkça gündeme geliyor. Sayın Karaburun kendi özel çabasıyla da bunları gündeme taşıyor. Ama bazen gündemin arka sıralarına düşebiliyor ne yazık ki. Diliyoruz yeni dönemde de bunlarla ilgili çalışmalar sürecektir.
Yani gündem yoğun olunca düşmüyor. Ben kabul etmiyorum.
Kabul etmiyorum.
Arka sıralar değil yani
çok
gerçekten.
Hani, gündem çok yoğun olunca.
Gündem çok
basının diyelim veya vatandaşların gündeminden ikinci. Yoksa tabii ki çalışmalar anlamında hep ön sırada. Ama işte Filistin konusunu konuşuyoruz.
Evet.
Gündemi alıp götürebiliyor
yani
bazen.
Yani seçim oluyor.
Seçim gündemi olabiliyor o açıdan.
Konuştuğumuz konular tabii ki çok önemli konular işte seçim olsun Filistin konusu olsun ama alt tarafa baktığınız zaman bu 10-16 Mayıs engeller haftası dolayısıyla tüm bakanlıklarımız üzerine düşen görevi yaptı. Yapmaya da devam ediyor.
Evet bu evet, çok
önemli. Ama vesileyle
konuşma başka bir şey. Altında çalışmalar çok
yani şüphesiz. Elbette hani elbette ki yapılan çalışmalar sadece belirli günlere ve haftalara elbette sığdırılacak değildir. Bu yıllar içerisinde hazırlanmış birçok çalışmayı da görebiliyoruz. Hani atılmış hiçbir adım yokken birçok adımın ne kadar çok şeyin atıldığını da görebiliyoruz.
Tabii,
ama seçim
anlamda,
var.
Evet bu anlamda sizin buraya böyle bir haftada gelmiş olmanız bizim için de değerli. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan engelli vatandaşlarımıza da hakikaten bir kez daha sağlık ve afiyet diliyoruz. İyi ki varlar. Tabii efendim seçim konusunu konuşuyoruz ama bir de yurt dışına bakalım isterseniz. Çünkü yurt dışındaki vatandaşlarımız aslında Türkiye'deki vatandaşlarımızdan çok daha önce oy kullanmaya başlayacaklar. Neredeyse 3 hafta sonra artık sandık başına giderek ilk tercihlerini yansıtacaklar. Şöyle bir baktığımızda yurt dışından AK Parti'nin sizin beklentileriniz nelerdir? Bunu soralım size.
Şimdi öncelikle evet yurt dışındaki seçmenlerimiz 22 Mayıs'ta yurt içi ile birlikte yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirmiş olacak.
Evet.
Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 7 Haziran'da başlayacak. Ve 19 Haziran'a kadar da devam edecek. Bu kez randevu ile oy kullanma uygulaması olmayacak. Yani yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar herhangi bir temsilcilikte oylarını atabilecekler. Yüksek Seçim Kurulu'nun portalından verilen bilgilere göre de yurt dışında seçim tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı bulunan her Türk vatandaşı oy kullanabilecek. Buna karşın kesinleşmiş bulunan mahkeme kararına göre kısıtlı olan seçmenler izinli olsalar bile silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, Türk vatandaşlığını kaybedenler yurt dışı seçmen kütüğüne yazılamayacaklar. Yani burada hakkaniyetli davranmak lazım. Yani evet, bunlar yazılmayacaklar diye söylemek istiyorum. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığı, kayıtlı durumda ise kayıtlı olunan yere Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesindeki yurt dışı seçmen sorgulama bölümünden öğrenmek mümkün. Ayrıca Android, iOS ve Windows cihazları için hazırlanan seçmen sorgulama mobil uygulamasıyla da kullanılabiliyor olacak yani. Yurt dışındaki seçmenlerimiz rahatlıkla oylarını kullanabilsin diye AK Parti olarak biz de bu şekilde bir çalışma sürdürmüş olduk. İnşallah yurt dışındaki seçmenlerimiz de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunu görerek oyunu AK Parti yönünde kullanacağı inancı içerisindeyim. Bakın yani çok küçük örnekler vermek istiyorum buraya. Hani niçin AK Parti'ye oy verilmesi gerekiyor yurt dışındaki seçmen olarak? Hani düşünün, geçmişe yönelik baktığınız zaman hani Almanya'dan mesela Almancılar geliyordu, hatırlarsınız. Onlar işte Almanya'da biz şöyleydik, böyleydik diye geliyorlardı. Ama Türkiye bunu katlayarak üstüne çıkmış oldu. Buradaki yaşam standartlarını yükselterek Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarımızın yaşam standartlarından daha yüksek seviyelere ulaştırdığımız inancı içerisindeyim. Ve sonrasında baktığınızda yurt dışındaki Türklerimiz eziliyorlardı. Ama artık Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuyla o kadar çok onurlu ve gururlu oldular ki Türk vatandaşı olduğunu söyleyemeyen yurt dışındaki vatandaşlarımız artık rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür diyerek dik duruşunun aslında onlara da bir yansıması olduğu inancı içerisindeyim ben.
Evet, şüphesiz yurt dışındaki vatandaşlarımız da çok yakından izliyorlar süreci. Yapılanlar var, yapılması gerekenler evet. Var. Şüphesiz bunlar seçim beyannamelerinde de yansıyacaktır. Önümüzdeki günlerde bunları da bekliyor şüphesiz vatandaşlarımız.
Efendim, bu arada son 5 dakikamız.
Evet, son bölümde de isterseniz biraz Filistin konusunu konuşalım. Çünkü o da ülke gündeminde en ön sıralarda. Türkiye hakikaten son dönemde önemli kararlar aldı ve bunları uyguluyor. Örneğin yarın İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı gerçekleştirilecek. Orada bazı kararlar çıkması bekleniyor. Bunun yanı sıra İsrail'in büyükelçisi ve konsolosu ülkesine geçici süreli geri gönderildi. Evet. Alınan çeşitli kararlar var. Size göre neden böyle bir noktaya gelindi ve bundan sonrası için ne bekliyorsunuz Filistin konusunda? Ortada bir de İsrail'in şiddeti ve katliamı var.
Evet, öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. İsrail askerlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere saldırısıyla gerçekleşen katliam başta Türkiye olmak üzere tüm dünyayı ayağa kaldırdı.
Evet.
Ben orada şehadete ermiş bütün mümin din kardeşlerimizi Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da tez zamanda acil şifalar diliyorum. Evet, diplomatik atağa geçen Türkiye salı günden itibaren 3 günlük yas ilan etti biliyorsunuz.
Evet.
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı olan Türkiye, teşkilatı cuma günü olağanüstü, sizin de az önce belirttiğiniz gibi toplantıya çağırdı. Toplantının yarın gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ramazan ayının ilk cuma namazının ardından İstanbul'da, pazar günü de Diyarbakır'da Filistinlerle dayanışmayı göstermek amacıyla büyük mitingler organize edilecek. Türkiye'nin Tel Aviv ve Washington Büyükelçileri istişare amacıyla Ankara'ya çağrıldı. İsrail Ankara Büyükelçisi de ülkesine gönderildi. Meclis Genel Kurulu salı günü Kudüs özel gündemiyle toplandı. Az önce de bahsettiğim
gibi. Siz de katıldınız o duruma.
Ben de katıldım. Yapılan konuşmaların ardından da AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından katliama karşı ortak bir bildiri yayınlamış olduk. Bildiride özellikle altını çizerek söylemek istediğim şeylerden bir kısmı şöyle. İsrail yönetimini tüm insanlık adına şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz dedik. Amerika'nın ve İsrail'in Birleşmiş Milletler kararlarını yok saymasına, uluslararası toplumun iradesine ve evrensel değerlerine meydan okumasına karşı Filistinlilerinin barışçıl tepkileri en temel hakları olduğu gibi insanlık vicdanına da tercüman olmaktadır. Amerika'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, İsrail'in zulümlerine, katliam ve haksızlıklarına teşvik, vebale ve suça ortak olmaktır. Dışişleri Bakanlığı'nın girişiminde de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıya çağrıldı. Şimdi burada gerçekten bir katliam yapılıyor. Yani İsrail biliyorsunuz, yani şundan bahsedeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları oldu. İsrail'in yaptığı bir soykırımdır ve bu soykırımı ilk defa bugün yapmıyor. Gerçekten de bugün yapmıyor. Çünkü ta 1948'den itibaren biliyorsunuz bu işgal devam etmektedir. Küçüle küçüle Filistin bugün bir avuç yerde kaldı. Şimdi de buradan atmanın gayreti içindeler. Gayrimeşru bir karara karşı sadece demokratik hakkını kullanan sivillere yönelik bu saldırılar bir kez daha İsrail'in çirkin yüzünü ortaya koymuştur. Değerlendirmesinde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımızın zulme ve haksızlığa karşı insanlığı dayanışmaya çağırdı. Bu çok önemli bir şey. Bu gerçekten büyük bir zulüm. Filistin toprakları 1948 yılından itibaren onların satmasıyla birlikte İsrailliler oraya bir mekan yaptılar. Ve İsrail aslına bakarsanız bir devlet değil, terör devleti.
Evet, yani.
Yani onlar toprak ala ala oraya yerleştiler. Ve aslına bakarsanız orası Filistin'di. Böyle bir handikapı yaşıyoruz ve şu anda zavallı insanlar yani gerçekten zulüm içerisinde.
Ve dünya buna susuyor.
Evet, ve dünya buna susuyor ve bir tek ses çıkaran Sayın Türkiye. Cumhurbaşkanımız ve Türkiye, yani Türkiye önderliğinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz ak kadrolar olarak her zaman için masum coğrafyaların yanında olmayı bilmiş, onlara destek olabilmek için her zaman için yanlarında olmuş bir hükümetiz.
Efendim süremizi bitirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Nasıl olacak, çok şey vardı ama
inşallah.
Nasıl zaman geçti anlayamadık inşallah, gerçekten de.
Yine ağzınız konuğumuz olacaksınız.
Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun stüdyomuzda konuğumuzdu. Ve Hakkı Kurban size de teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Gazeteci Hakkı Kurban da bizlerle birlikteydi. Haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.
Meclis Gündemi.